Ayrım 8, sayfa 79. Baron istilası, Timur Soykan. Mafya, devlet, kilise. Risto Mihanović çete yöneticilerinden Nikola Dedović'e gönderdiği mesajda Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Karadağ'da silahlı direnişi organize etmek için örgütten 100 Kalaşnikov istediğini anlatıyordu. Bu mesajların gönderildiği günlerde Karadağ genel seçime hazırlanıyordu. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin seçimlerde istenmeyen bir sonuç çıkması halinde Karadağ'da iç savaş çıkarmayı planladığı iddia edildi. Bu dönemde Sırp Ortodoks Kilisesi Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin mallarına el koymuştu. Rusya'nın suç örgütleri üzerinden kiliseye silah temin ettiği de öne sürülüyordu. Böylece devlet, kilise ve mafya arasındaki silahlı bağlantının delilleri ortaya dökülmüştü. İşte bu karanlık organizasyonun önemli aktörü Risto Mihanović de İstanbul'a gelmişti. Aslında flash bellek ele geçirilmeden ve Sırbistan bilgi notu göndermeden Risto Mihanović'in kayıp olduğunu devlet biliyordu. Karadağlı mafya liderinin avukatı 4 Ocak 2021 günü Şişli polis merkezine gelerek Risto Mihanović'in kayıp olduğunu bildirmişti. Onun dilekçesinden de uluslararası mafya liderlerinin Türkiye'de elini kolunu sallayarak gezdiği anlaşılıyordu. Sırp Ortodoks Kilisesi'ne silah temin eden uyuşturucu kaçakçısı Risto Mihanović, Şişli Momonti'deki Ant Hill rezidansta yaşıyordu. Lüks rezidansın B blokunda bir dairesi vardı. Polise Risto Mihanović'in fotoğraflarını veren avukat dilekçesinde müvekkilim 3 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'ye geldi. 9 Kasım 2020 tarihinden beri kendisinden haber alamadım. Yani yaklaşık 2 aydır haber alamamıştı. Adresini kontrol ettiğimde rezidans güvenliği 9 Kasım tarihinde daireden ayrıldığını, bir daha gelmediğini söyledi. Ailesi Karadağ'da yaşıyor, ailesiyle de irtibat kurmamış demişti. Polis Risto Mihanović'i bulmak için ne kadar emek harcadı bilmiyoruz. Ama bu kayıp vakası Türkiye'nin gündemine gelmedi. İnsanları kıyma yapan cani İstanbul'daydı. Ama öldürüldüğünün ipuçları Sırbistan'daki bir davada ortaya çıktı. İnsanları kıyma makinesinden geçirerek kebap yapan ve Kavaç çetesi liderine gönderen Vlejko Belivuk'un davasında bir itirafçı konuşuyordu. Davada sanık olan çete üyesi Sırdan Haliç şunları söyledi. Risto Kaptan ve Yoka cinayetlerinden bahsedeceğim. Ben İstanbul'dayken Radoya bana yazdı. Risto Kaptan ve Yoka'yı tuzağa düşürmeyi planladılar. Bana tabanca ve polis amblemi almak istediler. Plan Risto Kaptan'ını restorana çekip parçalayıp denize atmaktı. Ben buna katılmadım. Ancak bu eylemler uygulanırken Veliko ve Marco ile birlikte evdeydim. Bu ifade doğruysa insanları kıyma makinesinden geçirip kebap yapan Bela lakaplı Sırp mafya lideri Vlejko Belivuk da İstanbul'a gelmişti. Hatta burada işkenceyle bir insanın öldürülmesini organize etti. Hatta duruşmada itirafçı Vlejko Belivuk ile İstanbul'dan Kosova'nın başkenti Priştine'ye geçtiklerini de anlattı. Davadaki bu ifadede Risto Mihanović ile birlikte adı geçen Yoka'nın Skalyari çetesi üyelerinden Jovan Jovanović olduğu tahmin ediliyor. Sırp medyasında yer alan iddiaya göre önce Jovan Jovanović kaybolmuş ve sonrasında öldürülmüştü. Skalyari çetesinin liderleri Jovan ve Igor Vukotić için çok önemli biriydi. Çocukluk arkadaşıydılar ve çeteyi birlikte kurmuşlardı. Henüz uyuşturucu karteli olmadıkları dönemde eğlence mekanlarına birlikte silahlı saldırılar düzenlediler. İş insanlarının araba ve yatlarına çöktüler. Jovan Jovanović silahlı saldırı ve uyuşturucu suçlarından defalarca hapse girdi ama Vukotić kardeşlerin isimlerini vermedi. Cezaevindeyken Kavaç çetesi üyelerini üzerlerine kızgın yağ dökerek yaralamıştı. Kavaç çetesi lideri Radoya Zviçer'in kesinlikle öldürülmesi emrini verdiği listenin başındaki isimlerden biriydi. Vukotić kardeşler Jovanović'in öldürüldüğünü öğrendikten sonra cesedini Kotor'a getirtmek ve burada gömmek istiyordu. Bu görevi Risto kaptana verdiler. Türkiye'de tuzağa çekildi. Risto Mijanović İspanya'da bir iz ararken cesedin İstanbul'da olduğuna dair bilgi aldı. Hatta bu bilgi için para ödemişti. Ancak bu bir tuzaktı. Radoje Zivković onu öldürüleceği İstanbul'a çekiyordu. Sarı 3 Kasım 2020 tarihinde kripto mesaj programı Sky ECC'den çete üyelerine şu mesaj atıldı. Risto Mijanović'in fotoğrafını gönderin. Programda 6QMNQN kodunu kullanan bu kişiye 6TTHQQ kodlu Dragan Kenezeviç yanıt verdi ve Risto Mijanović'in 2 fotoğrafını gönderdi. 12 gün sonra 15 Kasım 2020'de ise 4LVLPO kod numaralı kişi Sky ECC programı üzerinden Radoje Zivković'e Risto Mijanović'in kullandığı pasaportun fotoğrafını gönderdi. Bu Risto kaptanın artık Kavaç çetesinin elinde olduğu anlamına geliyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri Sarı'nın flash belleğinde ele geçirilen fotoğraflardan sonra yeniden dosyayı açmıştı. Ant Hill rezidansında Risto Mijanović'in son görüntüleri incelendi. 9 Kasım 2020 günü saat 19.10 sıralarında rezidansın koridorunda yürümüş, asansöre binmiş ve binadan çıkmıştı. Üzerinde siyah ceket ve siyah kazak vardı. Sarı'nın flash belleğindeki fotoğrafta aynı kıyafetler üzerindeyken elleri plastik kelepçe ile bağlı görünüyordu. Küçük bir havuza benzeyen mavi lacivert beyaz mozaikli yerde sırt üstü yatırılmıştı. Kolları ve gövdesi koli bandıyla sarılmıştı. Ağzı siyah bantla kapatılmıştı. Diğer fotoğrafta Risto Mijanović üzerinde sadece külotu ve çorapları kalacak şekilde soyulmuştu. Çok dar çamaşır odasına benzeyen yerde bir sandalyeye yan oturtulmuştu. Ağzı siyah bantla kapalıydı, elleri arkasından kelepçelenmişti. Ayakları da bağlanmıştı. Tam arkasında yüzü görünmeyen siyah kıyafetli biri duruyordu. Sırbistan'daki güvenlik güçlerinin Sky ECC uygulamasında tespit ettiği bir fotoğraf da dosyaya girdi. Risto kaptanın öldürüldüğü günlerde gönderilen bu fotoğrafta çim kaplı bir bahçe görünüyordu. Ancak bir bölümü yine kazılıp tekrar toprakla kapatılmıştı. Çok önemli delil olan bu fotoğrafları Sırbistan'daki soruşturmadan gelen bilgiler destekliyordu. İşkence evinin adresi ve sahibinin kimliği hakkındaki bilgiler Sırp güvenlik güçlerinden geldi. Sırbistan'dan gelen bilgi notunda Risto Mijanović'in Türkiye'de Ali Matić adını kullandığı ve Skalyari çetesinin üst düzey üyesi olduğu anlatıldı. Kritik bilgiler şöyle devam etti. 9 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Uskumru köyde bir restoranda kaçırıldı ve öldürüldü. Cesedi Fiat Doblo marka bir araç ile taşındı. Zeliko Boyaniç'e ait Zekeriya köyde bulunan Orman Ada villaları No 167 Kuzey Kapı girişinde bulunan villanın arkasına gömüldü. Olayı gerçekleştiren şahısların isimleri şöyle. Radoje Zivković yani Sarı, Zdravko Perunović yani Pitbull, Ratok Zivković, Sırdan Lalić, Zeliko Boyaniç ve Kristo Lompar. Bu bilgiler Radoje Zivković'in flash belleğinden çıkan kayıtlar ve İstanbul'daki soruşturmada elde edilen verilerle tamamen örtüşüyordu. Ayrıca Sırbistan'daki davada itiraflarda bulunan Sırdan Lalić'in ismi de failler arasındaydı. Bu kişiden alınan bilgiler de bilgi notuna eklenmişti. Biz ise Türkiye'nin yabancı mafyanın üstüne dönüşmesine dair bir skandalla daha yüzleşiyorduk. Baron'un 7,5 yıllık İstanbul sefası. Uyuşturucu baronu Zeliko Boyaniç 7,5 yıldır Türkiye'deydi ve İstanbul Sarıyer'deki lüks bir villada yaşıyordu. Karadağ'da suç örgütlerinin ilk dönemini anlatırken Zeliko Boyaniç'ten bahsetmiştim. Hatırlayalım. Avrupa tarihindeki en büyük mafya savaşlarından birinin tarafı olan Kavaç ve Skalyari çeteleri Kotor çetesinin içinden doğdu. Kotor çetesini Balkonların Escobar'ı denilen Darko Saric kurmuş ve uyuşturucu kaçakçılığından milyarlarca dolarlık servet yapmıştı. Darkos hariç yakalanacağını anlayınca kayıplara karışmış ve örgütünün başına Dragan Dudic ile Zeliko Bojanić'i getirmişti. Zeliko Bojanić çetenin kara parasıyla turizm şirketleri, eğlence merkezleri kurmuştu. Hatta kruvaziyer gemilerini Kotor'a getiren şirketin sahibi görünüyordu. 2010 yılında Kotor'da Dragan Dudic bir kafede öldürüldüğünde yanında Zeliko Bojanić vardı. Bacağından vurularak yaralanmıştı. Kotor çetesi dağılıp onun içinden çıkan suç örgütleri birbirleriyle savaşırken Bojanić de tarafını seçmişti. Kavaç çetesi ile birlikte hareket etti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılınca ortadan kaybolmuştu. Sırbistan'dan gelen bilgiyle suç örgütü liderinin yıllardır İstanbul'da zenginliğinin keyfini sürdüğünü öğreniyorduk. Sınır kapılarındaki kayıtlara göre 2 Temmuz 2015'te Zeliko Bojanić adıyla Antalya Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı ve çıkış kaydı yoktu. 9 Nisan 2018'de yine Zeliko Bojanić adıyla Edirne Kapıkule Kara Hudut Kapısı'ndan bir kişi ülkeye giriş yapmayı denemişti. G87 koduyla, yani genel güvenlik açısından sakıncalı bulunarak girişine izin verilmemişti. Aslında bu Bojanić adına deneme yapan bir çete üyesiydi. Sahte kimliği olan Kuzey Makedonya vatandaşı Jordan Angelo Belçev adına düzenlenmiş pasaportla 26 Aralık 2019 tarihinde Kırklareli Dereköy Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye bir giriş kaydı da tespit edilecekti. Bu isimle çıkış kaydı yoktu. Sonuçta 7,5 yıldır İstanbul'daydı. Lüks siteye polis baskını ve ceset kazısı. Sırbistan bilgi notunda Zeliko Bojanić'in adresini bile göndermişti. Vukotić'in öldürülmesinden yaklaşık bir ay sonra 4 Kasım 2022 günü saat 18 sıralarında İstanbul Organize Şube ekipleri ve özel timler kalabalık konvoy halinde İstanbul'un kuzeyine doğru ilerliyordu. İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki yüksek rantlı alanları son 15 yılda villa siteleri kaplamıştı. En gösterişli sitelerden biri Orman Ada sitesiydi. Girişinden itibaren zenginliğini sergiliyordu. Pahalı markaların mağazaları, kafe ve lokantaların sıralandığı meydan son model arabalarla doluydu. Meydanın sonunda sitenin iki bölümüne iki ayrı kapıdan giriliyordu. Güvenlik görevlilerinin sıkı önlem aldığı girişten sonra iki katlı villalar sıralanıyordu. Peyzajı, geniş yolları, bahçeleriyle zenginliğin huzuru satın aldığı bir yerde bu yapay huzur adasına birden polis araçları girmişti. 167 numaralı villa sitenin dış duvarının kıyısındaydı. Bu sayede bahçesini kimse göremiyordu. Polisler kapıyı çalarken ellerinde Interpol'ün kırmızı bültenindeki fotoğraf vardı. Kapıyı o fotoğraftaki adam, yani Zeliko Bojanić açtı. Ancak adının Jordan Angelo Belçev olduğunu söyledi. Kısa saçları beyazlamış adam kelepçelenirken villada arama başlamıştı. Villada Jordan Angelo Belçev adına düzenlenmiş Kuzey Makedonya pasaportu, kimlik kartı, sürücü belgesi bulundu. Aynı isimle Bulgaristan pasaportu, kimlik kartı ve sürücü belgesi de evde ele geçirildi. Ayrıca Boris Georgiev Dimitrov adına düzenlenmiş Bulgaristan sürücü belgesi ve kimlik kartı da vardı. Tüm bu kimliklerde Zeliko Bojanić'in fotoğrafı yer alıyordu. O da oturum izni almış. Fotoğraf dışında bu kimlikler orijinaldi. Üstelik Jordan Angelo Belçev adına Türkiye'de oturum izni alınmıştı ve yabancı kimlik kartı da evde bulunmuştu. Bir kez daha uyuşturucu baronlarına oturma izni sağlayan çete karşımıza çıkıyordu ama kimliklerini, yüzlerini asla göremiyorduk. Evde arama yapılırken Ormanda sitesinin yönetiminden bilgi alınıyordu. 167 numaralı villada yaşayan kişiyi Boris Dimitrov adıyla tanıyorlardı. Sitedeki herkes onu Boris olarak biliyordu. 2018 yılında bu villayı satın almış ve buraya yerleşmişti. Site aidatları Hakan Kaptan, Ferit Erik ve Jordan Angelo Belçev isimli kişilerce ödenmişti. Uyuşturucu baronu bu bölgedeki lokanta ve eğlence mekanlarının müdavimiydi. Türk arkadaş grubuyla sık sık eğleniyordu. Bu grupta Türkiye'nin ünlü eski oyuncularından bir kadının da olduğunu öğrenmiştim. Bu kadın oyuncuyu aradığımda sesinden şaşkınlığı hissediliyordu. Lütfen adımı yazmayın diyen kadın oyuncu anlattı. Biz bu kişiyi Boris olarak tanıyoruz. Türkiye'de ayakkabı ürettirip Avrupa'da sattığını söylüyordu. Zengin olduğu belliydi ama öyle korumalarla gezmiyordu. Lokantalarda, eğlence mekanlarında, arkadaş ortamımızda bulunuyordu. Türkçe bilmiyordu, İngilizce konuşuyordu. Çok sakin görünüşlü biriydi. Karadağ'da bir kızı olduğunu anlatıyordu. Şu an hepimiz şoktayız. Dünyada aranan bir uyuşturucu baronu olduğuna inanamıyorum. Soruşturmanın şüphelilerinden Hakan Kaptan'ın ifadelerinden de Boyan için Türkiye'deki hayatı konusunda bilgiler ediniyoruz. Hakan Kaptan Sarıyer'de sahibi olduğu İtalyan lokantasına Boyan için Karadağlı ve Türk arkadaşlarıyla geldiğini anlatıyor. Bu grubun içinde manken ve şarkıcı olan bir isim de vardı. Boyan için İstinye Park'taki bir lokanta işleten Patricia isimli bir kadınla sevgili olduğunu ve onları İstinye Park'ta gördüğünü anlattı. Hakan Kaptan Boyan ile birlikte ailece Uludağ'a tatile gittiklerini de söyledi. Porsche ile alkollü gezecek kadar rahattı. Peki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sürekli GBT kontrolleriyle karşılaşırken Boyan hiç uygulamaya denk gelmemiş miydi? Gelmemiş. Uyuşturucu baronu İstanbul'da Porsche Macan marka lüks jipini alkollü kullanacak kadar rahatmış. 2020 yılında bir trafik kontrolünde jipinde alkollü yakalanmış. Nasıl olduysa Jordan Angelo Belchev adına düzenlenmiş sahte pasaportu ve oturum izniyle hakkında işlem yapılmış ve karakoldan serbest bırakılmış. Acaba kimler devreye girmiş? Ne kadar para dönmüş? Bu olaydan 2,5 yıl sonra 167 numaralı villada arama yapılırken bazı polislerin elinde Risto Mijanovic'in ağzı bantlı, elleri ve ayakları bağlanmış fotoğrafları vardı. Bu fotoğrafların çekildiği yerleri tespit etmeye çalışıyorlardı. Hemen villanın bodrum katına inmişlerdi. Risto'nun çıplak halde bağlı tutulduğu ve arkasında siyah kıyafetli kişinin göründüğü fotoğraf dar, uzun bir odada çekilmişti. Çamaşır makinesi, dolaplar görünüyordu. Villanın bodrumuna inildiğinde sağdaki ilk oda çamaşır odasıydı. Kapısını açtıklarında fotoğraftakiyle aynı biçim ve boyutta olduğunu gördüler ancak içindeki malzemelerin çoğu farklıydı. Duvara aynalar eklenmişti. Fotoğrafta çamaşır odasının zeminindeki fayanslar dikdörtgen biçimindeydi. Ama operasyon yapıldığı sırada bu fayansların kare olduğu görüldü. Sauna ve koridordaki fayanslar da kare döşenmişti. Sadece ayakkabı odasındaki fayanslar dikdörtgen biçimdeydi. Site yönetimine sorulduğunda binanın orijinalinde tüm fayansların dikdörtgen olduğu öğrenildi. Böylece fayansların sonradan değiştirildiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekibinin tespitine göre kapı, dolaplar, çamaşır ve kurutma makinesi yerleştirildikleri yerler, duvar yapısı fotoğraftakiyle birebir aynıydı. Diğer fotoğrafta ise elleri ve ayakları bağlanmış Risto Mijanovic bir havuzun çok dar bölümünde yere sırt üstü yatırılmış görünüyordu. Zemin ve duvarlar havuzlara özgü mavi, lacivert ve beyaz mozaik taşlarla kaplıydı. Bir havuz aydınlatması da görünüyordu. Polisler bu havuzun sauna odasında olduğunu düşünmüştü. Ancak sauna odasına girdiklerinde böyle bir havuz yoktu. Bu sırada polis Zeliko Boyan için cep telefonunu açmış ve evin tadilatı sırasında çekilmiş fotoğraflar bulmuştu. Villanın bahçesine hafriyatın yığıldığı bir fotoğrafta mavi lacivert ve beyaz mozaikli havuzun parçaları görünüyordu. Bu tadilat işlerini yapan ustaya ulaşmak zor olmadı. Site yönetiminin tanıdığı bir isimdi. Sitede başka bir villanın boya işini yapan ustanın yanına kendine Boris olarak tanıtan kişi gelmişti. Cep telefonundaki çeviri programı üzerinden anlaşıyorlardı. Recep Ayverdi isimli usta şunları anlattı. 2021'in Eylül ayıydı. 167 numaralı villaya gittiğimde benden salonu, mutfağı, merdiven girişini boyamamı istedi. Ayrıca bodrum kata inen merdiveni, bodrum katta bulunan sauna odasını, çamaşır ve kurutma makinesinin olduğu odayı, koridoru boyamamı istedi. Diğer odaları boyamamı istemedi. Usta bu zengin adamın cinayet izlerini tamamen silmeyi amaçladığını bilmiyordu. Zaliko Boyaniç daha sonra ustadan sauna odasını sökmesini istedi. Usta ifadesinde şöyle konuştu. Sauna ve buhar odası aynı odanın içindeydi. Sauna açık renk ahşap modeldi. Buhar odası ise zemin üstü 10-15 santimetrelik köpük, bir üstü ise açık mavi ve koyu mavi, renkli kare şeklinde küçük taşlarla döşeliydi. Ben saunayı ve buhar odasını tek başıma söktüm, dışarı çıkardım. Bir gün sonra hafriyatı alıp götürdüler. Polisler boyan için telefonundaki havuz parçalarının olduğu hafriyat fotoğrafını ustaya gösterdi. Usta, evet, bunları ben 167 numaralı villadan söküp buraya yığmıştım. Bunlar o hafriyat, dedi. İşkence ve cinayet fotoğraflarındaki bir eksik parça daha böylece tamamlanmıştı. Çete üyeleri villanın bahçesinin fotoğrafını da Sky ECC programıyla birbirlerine göndermişlerdi. Çim kaplı bahçenin bir bölümü kazılmış ve sonra yeniden toprakla örtülmüştü. Sırbistan'dan gelen bilgide işkenceyle öldürülen adamın buraya gömüldüğü anlatılmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri fotoğraftaki bahçeyle villanın bahçesini kıyaslayarak rapor hazırlıyordu. Bahçenin boyut ve şekli aynıydı. Fotoğrafta cesedinin gömüldüğü belirtilen yer tekrar kazılmış ve yer altına depo yapılmıştı. Yer daha sonra ahşapla kaplanmıştı. Havuz kenarı seramikleri ise cesedin gömülmesinden sonra çekildiği iddia edilen fotoğraftakiyle aynı kalmıştı. Bahçenin çevresindeki demir çit duvara yaslanmış, çam ağaçları da aynıydı. Boyan için cep telefonunda tadilat sırasında bahçenin çekilmiş fotoğrafları da vardı. Bu fotoğraflardaki aydınlatma lambalarıyla Sky ECC uygulamasında bulunan cesedin gömüldüğü yeri gösteren fotoğraftaki aydınlatma lambaları bile aynıydı. Bu kanıt da dosyaya eklendi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 89.